Ayrım 22.
Bunlar müsbet felsefenin yalnız müsbet hakikatleri kabul ettiğini yabancı kitaplarda görmüşler fakat mahiyetini layıkıyla tetkik etmemişlerdir. Bu bölümü ilaveten maksadımız bir Müslümanın dini terk etmeksizin bu mezhebe giremeyeceğini ve bu mezhebin girmeye değer bir meziyet olmadığını göstermektir. İyi Fenni adı geçen eser sayfa 678. İsmail Fenni'nin Avrupalı düşünürlerden de faydalanarak pozitivizm hakkındaki yaptığı tenkitlerin özeti şunlardır. Comte bir mucit, muhteri değildir. Esas fikirleri zaten eskiden mevcut idi. Onun ortaya koyduğu pozitivist felsefenin iki kaynağı olup bunlardan birisi Saint-Simon, diğeri de Brossard'ın nazariyeleridir. Comte mevcut fikirleri toplayıp pozitivizmi meydana getirmiştir. Çünkü daha önce Bacon tecrübi metodu kurmuştu. Sonra Locke, insan ilminin yegane kaynağının tecrübede olduğunu, Condillac, bu kaynağın duyulardan ibaret olduğunu, Hume, sebeplerin mevcut olup olmadığının bilinmediğini iddia etmişlerdir. Lakin daha sonra Kant, bilginin yalnız duyulardan gelmeyip aklın da bunda pek büyük bir rol olduğunu göstermişti. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 669, Ravaison'dan naklen. Comte metafizik tasavvurları reddetmiş, lakin yine bunları kullanmaktan kendini alamamıştır. Mesela materyalistlere karşı daha yüksek olan, daha aşağı olan ile izah olunamaz. Daha aşağı varlık, daha yüksek olanla izah olunur ilkesini koymuştur. Evvela yükseğin alçak ile izah olunamaması fikri hissi müşahededen çıkamaz. Bu tecrübi olmayan bir fikri tecrübenin verilerine, malume tatbik etmektir. Bunun gibi Comte, hakiki manasıyla insan hakikat halde bir soyut kavramdan ibarettir. Hakiki olan ancak insanlıktır demişti. Bu sözde büsbütün metafizik bir karakter taşır. Bunlardan başka Comte, felsefe ve ilmin esas prensibinin maddi, manevi ve içtimai olayları değişmez kanunlara tabi tutmaktan ibaret olduğunu yazmıştır. Bu şekilde alemde asıl örneğin kemaline doğru bir ilerleme olduğunu ve buna bizim çalışmamız lazım geleceğini söyleyerek evvelki sözünü nakzetmiştir. Çünkü evvelce her şey değişmez kanunlara tabi olduğu halde bizim çalışmamıza müracaat edilmesi abestir. İkinci olarak değişmez kanunları bütün olaylara yaymak, bu konuların zorunluluğunu kabul etmektir. Vücub ve zaruret tasavvuru ise metafizik bir tasavvurdur. Comte bu şekilde akli verileri kullanmaya mecbur kalarak müsbet halden metafizik hale dönmüştür. Daha sonra da bir din kurarak bunun başrahipliğini üzerine almış ve evlenmeleri takdis etmiş, ruhban sınıfı teşkiline kalkışmış ve nihayet son eserinde insan gittikçe dindar olur diyerek dini hale dönmüştür. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 672. Pozitivizm ilme itimat eder, lakin ilmin hududunun insan aklının hududu olduğunu ilan eder. Comte'un mektebinde tamamen olumsuz bir dogmatizm vardır. İlim ve teknik metafiziğin mevcudiyet hakkı olmadığını, ancak kuvvet ve salahiyetini suistimal etmek suretiyle beyan edebilir. Bununla beraber pozitivistler bu suistimali her gün yapmaktadırlar. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 673-674. Pozitivizm metafiziği terk edip duyular aleminin tetkikiyle yetiniyor. Allah'ın varlığını tasdik etmediği gibi inkar da etmiyor. Yalnız mevcut olup olmadığının bilinemeyeceğini iddia ediyor. Lakin Allah'ın varlığı aklı selim sahipleri için katiyetle sabittir. Pozitivizm Allah'a imanı, insanın çocukluk haline, sonsuz, mutlak kemal, ebedilik, gereklilik ve zaruret gibi metafizik tasavvurları da gençlik haline mahsus ayırıcı bir sıfat sayıyor. Kemal devri saydığı pozitivist devirde fikrin bunlardan azade olarak yalnız olguların tetkikiyle meşgul olmasını istiyor. Sonra da Comte insanlığı ilah edinerek bir din ortaya atıyor. Mükemmel teşkilata sahip bir cemiyet ve kalbin ihtiyaçlarını ifa için bir dine lüzum olduğunu bu suretle ispat etmiş oluyor. Halbuki birçok pozitivistler kendisinden bu hususta ayrılıyorlar. Başta en büyük tilmizi, çırağı, Littre olduğu halde Comte'un bu fikirlerine mukabil Spencer'ın bilinmezini kabul ediyorlar. Dittre de şunları söylüyor. Sınırsız genişlik bizim bilgilerimize temas ve onları kuşatmakla kendisinin iki ayırıcı sıfatı altında görünür. Bunlar da hakikat ve gayrı kabili vusul, ulaşılması imkansızdır. Bu bir bahri muhit, her tarafı kuşatan denizdir ki, gelip bizim sahillerimizi döver ve bizim ona mahsus kayık ve yelkenimiz yoktur. Lakin onu vazıh olarak görmek, müthiş olduğu kadar selamete götürür. Şu halde bu, bahri muhit, bir bilinmez vardır. Comte'un bunu tasdik veya inkar etmemesi akla olan itimatsızlığındandır. Bu ise aklın vazife ve salahiyetini fuzuli yere inkardır. Lakin akıl bu haksızlıktan dolayı intikamını alır ve bizzat Comte'dan da almıştır. Çünkü sonunda ona bir din edinmesi mecburiyetini hissettirmiştir. Lakin mahlukun mabut edinilmesinin doğru olmayacağı bedihidir. Ve Comte'un mabudu, tapındığı varlık olan insanlık, bir aciz ve ihtiyaç yanından başka bir şey değildir. Din ihtiyacından kurtulmuş olmak için Allah'ın mevcut olmadığını kesin olarak ispat etmek lazımdır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 676. İsmail Fenni, Comte'un insanlık dini münasebetiyle İslamiyet hakkında da geniş malumat vermektedir. Bu arada Kur'an-ı Kerim'in insanlara gönderiliş sebebini şöyle izah etmektedir. İnsanlara kullandıkları sözlerden başka sözlerle hakikati anlatmak mümkün değildir. Putlara ibadet eden bir kavme, evvela anlatılması lazım gelen hakikat Allah'ın birliğidir. Birinci derecede önemli olan şey, onları Allah'a ortak koşmaktan kurtarmak ve sonra da onların kazanç ve yaşama tarzlarını ıslah etmektir. İşte Kur'an-ı Kerim bu sebeple indirilmiştir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 682. Bu nakille İsmail Fenni'nin pozitivizm hakkındaki tenkitlerine de son vermiş oluyoruz. Şimdi evrim teorileri hakkındaki düşüncelerini görelim. 7. Tekamül mezhebinin evrim teorilerinin tenkidi. Daha önce de söylenildiği gibi tekamül mezhebi materyalistlerin en büyük dayanak noktasını ve gaye sebep deliline karşı en kuvvetli itirazlarını teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayı İsmail Fenni bütün itirazlara olduğu gibi bunlara da cevap veriyor ve tenkit ediyor. Evrimciliğin her üç safhasını ayrı ayrı tenkit süzgecinden geçiren Fenni Efendi'nin cevap ve tenkitlerinin ana hatları şunlardır. 1. Lamarckizmin tenkidi. Lamarck'ın çevre, ihtiyaç, alışkanlık kanunları düşünülürse, çevrenin organlar üzerinde yaptığı bazı tesirlerin inkarı imkansızdır. Mesela Fransa'nın kuzeyinde ve merkezindeki tavşanlar, Akdeniz iklimi tavşanlarından daha kuvvetli, boylu, tüylü olup, renkleri boz ve koyudur. Afrika'ya geçilince, Cezayir tavşanlarının boyu, Avrupa'dakilerin boyunun yarısını geçmediği ve rengi umumiyetle açık olduğu, sahraya doğru ilerlenirse oradaki tavşanların boylarının daha kısa ve tüylerinin açık sarı olduğu beyan ediliyor. Fakat gözlemler bu tesirin öyle bir neviyi büsbütün başka neve değiştirecek derecede derin olmadığını göstermektedir. Hatta Lamarck bile çevreyi değiştiren ve bozan dış sebep saymıştır. Ona göre ihtiyaç ve alışkanlık, organları meydana getiren iç sebeptir. Canlı bir varlığı mevcudiyet şartlarına uyduran bunlardır. Fakat düşmandan kaçmak ihtiyacını hisseden bir hayvanın kurtulacak yöne doğru harekete geçmesi üzerine vücudundaki bazı cisimlerin o hareketi meydana getiren noktaya hücum ederek bir organ teşkil etmeleri aklı selimin kabul etmeyeceği şeylerdir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 86. O organa uygun bir şekil verecek, mesela kanadı uçmağa o kadar uygun şekilde teşkil edecek etkenin birçok şeyleri hesap etmesi lazım gelir. Lamarck ihtiyacın organları husule getirmesinin gözlemle ispatın güçlüğünü itiraf etmiştir. Lakin alışkanlığın organları geliştirdiği tecrübeyle sabit olduğundan ihtiyaç kanunu bundan çıkarılmıştır. Doğrusu alışkanlık ve idmanın bilinen bir organı geliştirmesinden, İhtiyacın mevcut olmayan bir organı vücuda getireceğini çıkarmak garip bir mantıktır. Bu hususta terkip birliği nazariyesi ileri sürülerek, organların hepsi çeşitli şekilde inkişaf etmiş, yalnız bir organdan ibarettir. Şu halde alışkanlık, inkişafın ihtilaflarından ibaret olan şekil çeşitliliklerini tedricen husule getirmiştir denilir. Lakin bu nazariyede sırf varsayımdan başka bir şey değildir. Zaten Darwin tarafından transformizm mezhebinin tanımlanmaya çalışılması da Lamarck nazariyelerinin noksan ve yetersizliğini göstermektedir. 2. Darwinizmin tenkidi. Darwinizmi M. Şemseddin Felsefe-i Ula'da Ziya Gökalp'te Yeni Türkiye'nin hedeflerinde tenkit etmişlerdir. İsmail Fenni'nin Darwinizm hakkındaki tenkitleri birkaç noktadandır. Bunlar da şöyle sıralanabilir. A. Evvela Darwin'in insanın suni olarak yaptığı seçmeyi tabiatın soyut tesadüfle husule getirdiğini söylemesi boş bir iddiadır. Tabiat insan gibi seçmeye muktedir olmadığından, istenen sıfatların artması ve tamamlanmasında sayısız engellere rastlayacaktır. Farz edelim bir hayvanda tesadüfen bir değişiklik olmuş. Mesela tüylerinin renginde ayrı bir çeşit ortaya çıkmış olsun. Bu hayvan aynı değişikliğe uğramış bir eş arayacak ve onu bulabilecek midir? Böyle bir arıza ender olacağından ona göre bir eş bulmak ihtimali de pek azdır. Eğer o hayvanda böyle bir seçme kudreti bulunduğu kabul edilirse, o halde gayeliliğin varlığına bundan açık delil olamaz. Fakat yeni bir çeşidin husulü için bu tesadüfün bir defa değil, çok olması yani tekrarı lazımdır. Halbuki yapılan bir hesaba göre aynı sıfata sahip erkek ve dişinin birbirine rastlaması 10 milyarda bir nispette nadirdir. Şu halde bu ayıklanma tesiri pek mahdut kalır. Bundan başka bir kısmı siyah, diğerleri kül renginde bir örtüyle süslü olarak kışın Fransa'ya gelen iki çeşit karga ve yine Fransa'da görülen iki çeşit serçe ve arı kuşu üreme hususunda birbirlerine asla karışmamışlar ve melez usulüyle getirmemişlerdir. Tabi ayıklanma nazariyesi sahih olsa bile tamam değildir. Daha kuvvetli bir hayat kaynağına olan meyli, tahrip ve yok etmeye karşı direnmeyi, bütün dünyevi hayatı doğuran bu daimi ve şiddetli kavgayı hiç yorumlamaz. Mesela zekanın olgunlaşması, sadece hayata en ehil olanın baki kalmasıyla yorumlanabilir mi? Şuur, şuursuzluktan nasıl çıkmıştır? Hayat mücadelesi bunu izaha kâfi midir? Bu kadar nazik, narin varlıklar, bu kadar karışık işgüdüler, sevki tabii, bu garip şekiller, en küçük varlıkların mevcudiyetini temin için, bizim zekiliğimize ve teftişlerimize meydan okuyan bu kadar ihtiyat tedbirleri nasıl hasıl olmuştur? İ. Fenni adı geçen eser sayfa 104, Charles Richet'ten naklen. Bu teorinin esası çürüktür. Ayıklanmanın amilleri organı kemale erdirmek, istikmal, kudretini o organı önceden yaratan yegane sebebe borçludurlar. Bir uzuv bir çevreye uyar. Fakat bu uymanın sebebi o uzvun vazifeye ilk tatbikidir. Eğer hiçbir organik veri malume done, bu mevcudiyet sebebini ona önceden tedarik etmemiş olsaydı, tabii ayıklanma hiçbir vakit başlamayacak ve işini takip etmeyecekti. Şüphesiz bir ayıklanma ve hayat rekabeti vardır. Lakin niçin? Varlıkları bu merhametsiz ve kesintisiz kavgaya sürükleyen gizli sebepler hangileridir? Akıl sade bir zaruri mekanizma ile mi meydana gelmiştir? Bu kadar yaratıklar, bu kadar hünerli ve basit olmayan savunma tarzlarını sadece hayat mücadelesi ile mi kazandılar? Bin misalden bir tanesi, mesela canlı hücrelerin her zehire karşı panzehir salgılayarak zehirlere tesir ettikleri bugün ispat edilmiştir. Ayıklanma bu alimane panzehir imalini nasıl izah edebilir? Tabii ayıklanma ve hayat rekabetinin tesirleri sabittir. Bu tesirler nevin korunmasına hizmet ederler. Gerçi çevre değişince ayıklanma hükmünü şiddetle icra edecek ve ancak o muhite uygun özelliklere sahip olanlar baki kalacaklardır. Fakat hususiyetlerin meydana geleceği pek şüphelidir. Önce değişikliğin zaman ve mekanda, erkek ve dişi birkaç şahısta bulunması gerekir. Sonra organın şeklindeki tesadüfi bir değişikliğin, çevrenin de değişikliğine rastlaması neticesi olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda tesadüflerin sayısı sonsuzca artar ve varlıklarda organların uygunluğu milyarlara yükselir. Ve sayılamaz hale geldiğinden aklı selim bu husustaki tesadüf varsayımı ile kanaat hasıl edemeyerek bu tesadüflere bir sebep aramak zorunda kalır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 89. Tabi ayıklanma kanunu bize ancak türlerin hayat tarzlarına uygun özelliklerini nasıl koruyabilmiş olmalarını gösterir. Varlıkları hayatta kalmaya yetenekli kılan sebepler hakkında hiçbir şey öğretmez. Bu kanun mübalağadan hali değildir. Zira aynı gıdalarla yaşayan hayvanların bir kısmı kuvvetli ve tehlikeli, diğer kısmı büsbütün aciz oluyorlar. Halbuki her iki grupta beraber yaşamaktadır. Çünkü birinci kısmın kuvvetine karşı ikinci kısma çoğalma meziyeti verilmiştir. Arslan, kaplan ve kartal gibi yırtıcı hayvanlar daima az olduğu halde koyun ve tavuk gibi hayvanlar daima çoktur. Gerçi bunlar insanların himayesini görüyorlarsa da bu familyadan himaye edilmeyenler de vardır. Tavşan, geyik, karaca, bıldırcın, keklik gibi bunlar himaye olunmadıkları gibi yırtıcı hayvanlar tarafından daima avlanırlar. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 110. Tabi ayıklanma kanununun insanlar hakkında ters bir hüküm icra etmesi lazımdır. Çünkü kuvvetli olanların zararlı ve yıkıcı şeylere karşı ihtiyat tedbirlerine hacet görmediklerinden telef olmaları çok görülür. Muharebelerdeki kayıplar da genç ve kudretli kimselerdendir. Zayıf, hasta ve ihtiyar olanlar, aksine sıhhi itinaları, askerlikten muaf olmaları sayesinde hayatta kalarak üreme vazifelerini yerine getirmektedirler. Darwin'in tabi ayıklanma kanunu, bir türün diğer birine geçmesinin sahih bir misali gösterilmedikçe, mümkün neticelerin ehemmiyet derecesine göre teorik kalır. İ.Fenni adı geçen eser E.94, Renouvier Tarihin Tahlili Felsefesi 4, S.296'dan naklen. Türlerin yok oluşunu izah için ileri sürülen hayat mücadelesi nazariyesi, yeni değişmelerin hasıl olmasını asla izah etmez. O derecedeki Darwin bu himmeti sadece tesadüfe yani meçhule havale etmeye kendisini mecbur görür. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 697, Charles de Perret'ten naklen. B. Darwin mezhebine göre sabit bir çevrede bile değişiklik olmak gerekir. Eğer böyle ise hayvan türleri gözümüzün önünde değişiklik geçirmeli idiler. Halbuki böyle bir değişme görülmemektedir. Bazı şahıslarda siyah renk ve fazla parmak gibi özellikler görülüyorsa bunlar irsen devam etmeyip gelecek nesilde kanın karışması üzerine pek çabuk yok oluyor. C. Darwin içgüdüyü de tesadüfen ortaya çıkan menfaatler cümlesinden sayıyor. Değişmesinin tedrici ve tesadüfi olduğunu söylüyor. İçgüdünün bazı hususi hallerde biraz değişmesi her hayvan türüne ait basit bir içgüdünün olduğunu ispat etmez. Bu hafif değişme de hikmetin iktizası değil midir? Dış hallerde cüzi bir değişmenin vukuunda hayvanın hayatını korumaktan aciz kalmaması maksat ve gayesine delalet etmez mi? Mesela yuvasını yaptığı maddenin yokluğu halinde o kuşun yuvasız kalması istenmiş olmaz mı? İçgüdü bir fiildir. Organdaki değişme baki kaldığından irsen geçmesi tasavvur olunabilir. Fakat bu fiil hayatı boyunca birkaç defa yapılmış olsa bile yeni nesle nasıl intikal eder? İçgüdünün irsi ihtiyatla tekamülüne aslı nefsül emr müsait midir? Şu halde içgüdülerin baştan mükemmel olması şarttır. Ç. Darwin mezhebince türler çok basit şekillerden daha karmaşıklarına intikal ettiklerinden başlangıçta bir veya birkaç asıl bugünkü türlerin hasıl olmasına kâfidir. Bu durumda arz tabakalarında aşağıya doğru inildikçe daha basit şekillere rastlamak lazım gelirken aksine basit olmayan şekillere rastlanmaktadır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 91. Agassiz'den naklen. Botanikte sözü senet sayılan Naudin, hayatın yeryüzünde zuhurundan beri geçen zamanın en yüksek haddi olarak tahmin edilen 50 milyon senenin organik şekillerin farkına varılmayan değişmelerle hasıl olduğu farz olunduğu takdirde bunu izaha asla kâfi gelmediğini, çünkü bunun için milyarlarca asır lazım geleceğini beyan etmiş ve Darwin'in tedrici tekamülüne karşı ani değişmeyi kabul etmiştir. D. Transformizm mezhebinin kurucuları tarafından tekamül sebepleri olarak gösterilen ihtiyaç, alışkanlık, çevre, hayat mücadelesi ve tabii ayıklanma gibi amillerin her birinin kısmen tesir ettikleri inkar edilemez. Bilhassa çevrenin tesiri daha mühimdir. Fakat kalıtımın tesiri bundan da üstündür. Ancak bu varsayımlar ne şahsi değişmeleri ne de organların vazifeye uygunluğunu izaha kâfidir. Bunun için tekamülde pek çok esrarlı olaylar vardır. Hayatın ortaya çıkışı incelenirken bir takım ani çöküşler ve değişmeler görülmüştür. Grupların birbirine intikaline dalalet eden şekillere pek nadir olarak rastlanmaktadır. Kaybolmuş zannedilen bir takım hususiyetler, müsait çevre bulunca derhal aslına dönüyor. Müsait olmayan bir muhit, kalıtımın muvaffak olmasına mani oluyor. Mesela görmek kadar mühim bir özelliğin birçok nesillere geçmesini men ediyor. Fakat bu asli hususiyeti köreltiyor. Müsait muhitle körelen göz hemen ortaya çıkıyor. Veraset çevrenin engellerinden tesir alıyorsa da kendinde bunlara mağlup olmayacak bir kuvvet var. Yer altında tenasül kuvveti kesilmiş bitkilerin tabii haldeki muhite iade ediliverince üreme kuvvetlerini derhal hasıl ettiği görülmüştür. İ. Fenni, A. Martel, Yer Altında Tekamülden Naklen, adı geçen eser sayfa 107. İstihale mezhebi bazı hakikatleri ihtiva etmekle beraber bazı taraftarlarının da itiraf ettiği gibi ispat edilmiş olmaktan çok uzaktır. Böyle bir faraziyeyi müsbet hakikatlerden sayıp da maymun sülalesinden geldiklerine kani olanlar layık oldukları mertebeyi kendilerine tayin etmiş oluyorlar. İstihaleciler insanla maymunun bir asıldan geldiğini iddia ediyorlar. Halbuki bunlar arasında büyük farklar vardır. Vahşiler terbiye sayesinde Avrupa dillerinde nutuk çekmeye muvaffak oldukları halde maymunlar nutku papağan kadar bile taklit edemiyorlar. Paul Janet'ın materyalistlere karşı "Maymunlar hayatı Liberya Cumhuriyeti'ni kurmaya muktedir midir? Şeker kamışı işlerinde zencilerin yerlerini doldurabilirler mi?" şeklindeki soruları susturucudur. İ. Fenni, adı geçen eser sayfa 165. Maymun daima içgüdüye tabi olduğu için yavrusu da pek kısa bir zamanda bütün ihtiyaçlarını temine muktedir oluyor. İnsan yavrusu ise uzun müddet tam bir aciz içinde bulunuyor. Senelerce yardıma muhtaç bir halde kalıyor. Nihayet aklını kullanmaya başlayıp kendisinin bambaşka bir gaye için yaratılmış mümtaz bir neveye mensup olduğunu gösteriyor. Kazanılan meziyetleri saklayan ve yeni nesle aktaran veraset kanunu acaba bu hususta neden hükmünü icra etmiyor? Maymun yavrusundaki çeviklik ve içgüdü insan yavrusunda niçin görülmüyor? İnsanın evladına olan şiddetli şefkati ve onların gıdalanması, himayesi için gösterdiği ihtimam bu içgüdüyü kaybettirmiştir denemez. Çünkü hayvanların da yavruları hakkındaki titizliği insandan az değildir.